Hazreti Peygamber'in ashabını davet vazifesini yerine getirmeye ve bu hususta ihtilafa düşmemeye teşvik etmesi ve onları dünyanın dört bir köşesine göndermesi. Hazreti Peygamber bir gün sahabelerinin yanına çıkarak şöyle dedi: "Allah beni bütün insanlara rahmet olarak gönderdi. O halde ey Allah'ın rahmetine mazhar olanlar, üzerinize düşen görevi yerine getiriniz. Havarilerin İsa ile ihtilafa düşmeleri gibi ihtilafa düşmeyiniz. İsa, havarilerini şu anda benim sizi davet ettiğim şeylere davet etmişti. Görev yerleri uzak olanlar, İsa'nın bu davetinden hoşlanmadı. İsa bu durumu Allah Teala'ya şikayet etti. Bunun üzerine her biri hangi kavme gitmişse onların dillerini konuşmaya başladılar. Bu defa İsa, işte bu Allah Teala'nın sizden istediği ve kesinlikle yapılmasını emrettiği bir vazifedir. Onu yapınız," dedi. Bunun üzerine ashab, "Ey Allah'ın Resulü, biz bize yükleyeceğin vazifeyi eda edeceğiz. Bizi dilediğin yere gönder," dediler. Hazreti Peygamber de Abdullah bin Hüzafe'yi Kisra'ya, Selit bin Amr'ı Yemame hakimi Hevze bin Ali'ye, Ala bin Hadrami'yi Hecer hakimi olan El-Münzir bin Sava'ya, Amr bin El-As'ı Umman Meliki olan Cülendi'nin iki oğlu Ceyfer'le Abba'da, Dıhyetül Kelbi'yi Kayser'e, Şura bin Vehb el-Esedi'yi, El-Münzir bin El-Haris bin Ebi Şimr el-Kassani'ye, Amr bin Ümeyyetül Damri'yi de Necaşi'ye gönderdi. Hepsi de Hazreti Peygamber'in vefatından önce döndüler. Ancak Ala bin El-Hadrami müstesnadır. Hazreti Peygamber vefat ettiğinde o hala Bahreyn'de bulunuyordu. Hazreti Peygamber'in Habeş Kralı Necaşi'ye mektup göndermesi. Hazreti Peygamber, Ebu Talib'in oğlu Cafer ve arkadaşları hakkında Amr bin Ümeyye ed-Damri ile Necaşi'ye şöyle bir mektup yolladı: "Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Allah'ın Resulü Muhammed'den Habeşistan Kralı Necaşi Esham'a, selam senin üzerine olsun. Yegane güç ve kudret sahibi Kuddüs, mümin ve müheymin olan Allah'a hamd ediyorum. Şehadet ederim ki İsa, Allah'ın ruhu ve kelimesidir. Onu bakire, saf, temiz ve namuslu Meryem'in rahmine ilka etmiştir ve böylece Meryem, İsa'ya gebe kalmıştır. Allah, İsa'yı ruhundan ve nefhasından yaratmıştır. Nitekim Adem'i de eliyle ve yine nefhasından yaratmıştır. Seni biricik ve ortaksız olan Allah'a davet ediyorum. Onun taati üzerine yardımlaşmaya, ona tabi olmaya, ona ve benim getirdiğime iman etmeye davet ediyorum. Ben Allah'ın Resulüyüm. Sana amcamın oğlu Cafer'le beraberindeki Müslümanları gönderdim. Onlar sana geldiklerinde kendilerini misafir et, zulmü terk et. Seni ve askerlerini Allah'a davet ediyorum. Ben vazifemi tebliğ ettim. Nasihatta bulundum. Benim nasihatımı kabul ediniz. Selam, hidayete tabi olanların üzerine olsun." Necaşi'nin Hazreti Peygamber'e gönderdiği mektup. Necaşi bunun üzerine Hazreti Peygamber'e şöyle bir mektup göndermiştir: "Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Allah'ın Resulü Muhammed'e, Necaşi Esham bin Ebcer'den. Ey Allah'ın peygamberi, Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi senin üzerine olsun. Allah'tan başka ilah yoktur. O Allah ki beni İslam'a hidayet etmiştir. Ey Allah'ın Resulü, İsa ile ilgili sözlerini içeren mektubun bana erişti. Göklerin ve yerin Rabbine and içerim ki İsa senin söylediğin gibidir. Fazlası değildir. Biz senin bize gönderdiğini tanıdık. Onları, amcanın oğlunu ve arkadaşlarını misafir ettik. Şehadet ederim ki sen Allah'ın Resulüsün, doğrusun ve Allah tarafından da tasdik edilmişsindir. Sana ve amcanın oğluna biat ettim ve onun eliyle alemlerin Rabbine teslim oldum. ey Allah'ın Resulü, sana Eriha bin Esham bin Ebcer'i, yani oğlumu gönderiyorum. Ben ancak kendi nefsime maliyim. Sana gelmemi istersen, ey Allah'ın Resulü, gelirim. Şehadet ederim ki, senin söylediklerin haktır. Hazreti Peygamber'in Rum Kralı Kayser'e mektup göndermesi. Dıhyetül Kelbi şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber beni bir mektupla Kayser'e gönderdi. Kayser'in yanına vardım. Ona mektubu verdim. Yanında yüzü kırmızı, gözleri mavi, saçları kıvırcık bir de yeğeni vardı. Mektup, Allah'ın Resulü Muhammed'den Rumların sahibi Heraklius'a diye başlıyordu. Yeğeni bu sözler üzerine derin bir nefes aldı ve bu mektup bugün okunmamalıdır dedi. Kayser bunun sebebini sordu. Yeğeni, bu mektubu yazan önce kendi ismini anıyor ve senin için de Rum'un sahibi diyor. Kral tabirini kullanmıyor dedi. Kayser, andolsun ki onu okuyacaksın dedi. Mektup okunduğu zaman onlar Kayser'in yanından çıktılar. Huzura ben alındım. Kayser, onların dini işlerini düzenleyen piskoposu çağırdı. Diğerleri onu mektuptan haberdar etmişlerdi. Bunu Kayser'in kendisi de söyledi ve mektubu ona okuttu. Piskopos ona şunları söyledi. İşte bu Muhammed'dir. O, beklediğimiz peygamberdir ki, İsa, onun geleceğini bizlere müjdelemişti. Kayser, piskoposa, peki sen bana ne tavsiye edersin, dedi. Piskopos, ben onu tasdik ediyor ve ona tabi oluyorum, dedi. Kayser ona, şayet ben bunu yapacak olursam, krallığımdan olurum, dedi. Sonra biz Kayser'in yanından çıktık. Kayser, o sırada yanında misafir olan Ebu Süfyan'ı çağırdı ve ona, sizin memleketinizde ortaya çıkan bu kişi necidir, diye sordu. Ebu Süfyan, bir gençtir, dedi. Kayser, onun soyu sopu nasıldır, diye sordu. Ebu Süfyan, onun soyu hepimizinkinden üstündür, dedi. Kayser, bu peygamberliğin alametlerindendir. Peki onun yaşantısı nasıldır? Diye sordu. Ebu Süfyan, yalan söylediği görünmemiştir, dedi. Kayser, bu da peygamberlik alametlerindendir, dedi. Kayser, Ebu Süfyan'a yine sordu. Acaba arkadaşlarından onun dinini bırakıp da size dönen oldu mu? Ebu Süfyan, hayır, dedi. Kayser, bu da bir peygamberlik mucizesidir, dedi ve yine, savaştığı zaman arkadaşlarıyla beraber mağlup olduğu oluyor mu, diye sordu. Ebu Süfyan, bir kavim onunla savaştı. O onları mağlup etti. Daha sonra onlar da onu mağlup ettiler, dedi. Kayser, bu da peygamberlik alametidir, dedi. Sonra Kayser beni huzuruna çağırdı ve şöyle dedi. Seni gönderen zata de ki, ben onun peygamber olduğunu biliyorum. Fakat krallığı terk edemem. Piskoposa gelince, Hristiyanlar her pazar günü bir yerde toplanıyorlar. O da onlara vaaz ediyordu. Pazar günü olduğunda bu kez onlara vaaz etmedi. İkinci pazarda vaaz vermedi. Ben yanına gidiyor ve onunla konuşuyordum. O bana sorular sorardı. Üçüncü pazar gelince, Hristiyanlar onun çıkıp vaaz vermesini beklediler. O yine çıkmadı. Hasta olduğunu söyledi. Bunu birkaç defa tekrarladı. Sonunda şöyle haber gönderdiler. Ya bize çıkarsın veya odana girer, seni öldürürüz. Biz, o Arap, buraya geleliden beri senden şüpheleniyoruz. Bunun üzerine piskopos, bana bir mektup verip şunları söyledi. Şu mektubu al, Muhammed'e götür. Ona selamla birlikte, benim Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in onun Resulü olduğuna iman ve şahitlik edip, kendisine inandığımı, onu tasdik edip, yine kendisine uyduğumu söyle. Halk bu durumu sezmektedir. Ona bu gördüklerini de söyle. Bunları dedikten sonra dışarıya çıktı. Onlar da onu öldürdüler. Said bin Ebu Raşid şöyle anlatıyor. Ben Heraklius tarafından Hazreti Peygamber'e gönderilen Tenuhi'yi Hınıs'ta gördüm. Komşumdu ve yaşlı bir insandı. Son derece yaşlıydı ve ölüme yaklaşmıştı. Ona Hazreti Peygamber'le Heraklius arasında teati edilen mektupları bana anlatır mısın dedim. Anlatayım dedi ve şunları söyledi. Hazreti Peygamber Tebü'ye gelmiş ve Dıhyetül Kelbi'yi elçi olarak Heraklius'a göndermişti. Hazreti Peygamber'in mektubu geldiğinde Heraklius Rumların keşiş ve kumandanlarını huzuruna çağırdı. Sonra da kapıların kapatılmasını emrederek şunları söyledi. Şu kişi Hazreti Peygamber sizin bildiğiniz noktaya yani Tebü'ye gelmiştir. Şimdi bir elçi göndererek beni şu üç şeyden birisine davet etmektedir. Ya kendisine tabi olmamızı veya ona arazilerimiz karşılığında mal vermemizi ya da kendileriyle harp etmemizi istemektedir. Andolsun siz okuduğunuz kitaplardan bilirsiniz ki o şu anda ayaklarımın altındaki yeri de alacaktır. Geliniz, dini üzerine ona tabi olalım veya malımızı, arazimizi ona verelim dedi. Heraklius'un bu sözleri üzerine orada bulunanlar hep bir ağızdan bağırıştılar ve yerlerinden öyle bir fırladılar ki başlarından şapkaları düştü ve şöyle dediler: "Sen bizi Hristiyanlığı terk etmeye veya Hicaz'dan gelen bir göçebeye köle olmaya mı davet ediyorsun?" Bu şekilde dışarıya çıktıkları anda kendi hakimiyetini yıkmaya çalışacaklarından çekinen Heraklius onlara şöyle hitap etti: "Ben bu sözü dininiz üzerindeki bağlılığınızı denemek için söyledim." Sonra Tücip Araplarından birisini huzuruna çağırttı. Bu kişi Arap Hristiyanların başıydı. Heraklius ona, "Bana Arapça bilen ve konuşmaları aklında tutabilen bir kişi bul da onu mektubunun cevabı olarak şu kişiye, yani Hazreti Peygamber'e göndereyim," dedi. O reis bana geldi ve beni alıp Heraklius'a götürdü. Heraklius elime göğüs kemiklerine yazılmış bir mektup verdi ve "Bu mektubumu şu kişiye götür. Önce mektubumdaki şu üç şartı ezberle. Dikkat et, bakalım bana yazmış olduğu mektuptan bahsedecek mi? Benim mektubumu okuduğu zaman geceden bahsedip bahsetmediğine ve onun sırtında seni şüpheye düşürecek bir şey olup olmadığına da dikkat et," dedi. Mektubu aldım, Tebü'ye götürdüm. Hazreti Peygamber bir suyun yanında ashabıyla birlikte oturuyordu. Sahabelerden sordum, "Sahibiniz nerededir?" "İşte şu zattır," dediler. Ona doğru gittim, önüne oturdum. Heraklius'un mektubunu verdim. Mektubu koynuna koyduktan sonra şöyle buyurdu: "Sen kimlerdensin?" "Tenuhlulardanım," dedim. Bana, "Baban İbrahim'in dini olan Hanif dinine girer misin?" dedi. Dedim ki, "Ben bir kavmin elçisiyim ve onların dini üzerindeyim. Yanlarına dönmedikçe de bu dinden cayamam." Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdu: "Sen istediğini hidayete erdiremezsin. Fakat Allah dilediğini hidayete erdirir ve o hidayete erenleri daha iyi bilir. Ey Tenuhlu kardeş! Ben Necaşi'ye bir mektup yazdım. Necaşi mektubumu yırttı. Allah da onu ve mülkünü yırtacaktır. Sizin sahibinize, yani Heraklius'e bir mektup yazdım. O ise mektubumu kabul etti. Hayatta hayır oldukça halk onun şiddetini hissedecektir. İşte bu Heraklius'un söylediği üç şeyden birisidir," dedim ve sadağımdan bir ok alarak Hazreti Peygamber'in bu sözlerini kılıcımın derisine yazdım. Daha sonra Hazreti Peygamber Heraklius'un mektubunu solunda oturan bir kişiye verdi. Ben oradakilere, "Bu mektubu okuyan kişi kimdir?" diye sordum. "Muaviye'dir," dediler. Heraklius mektubunda şunu yazıyordu: "Beni müttakiler için hazırlanan ve genişliği gökler ve yer kadar olan cennete davet ediyorsun. O halde ateş nerededir?" Bunun üzerine Hazreti Peygamber hayretini gizlemeyerek, "Sübhanallah. O halde gündüz geldiğinde gece nerededir?" buyurdu. Bunun üzerine ben yine bir ok alarak bunu da kılıcımın derisine yazdım. Mektup bittikten sonra Hazreti Peygamber şöyle dedi: "Sen elçisin ve bir hakkın vardır. Eğer yanımızda bir hediye olmuş olsaydı onu sana verirdik. Fakat biz şu anda misafiriz ve yiyeceğimiz de tükenmiştir." Orada bulunanlardan bir kişi Hazreti Peygamber'e şöyle seslendi: "Ben ona bir hediye vereceğim." Ve o kişi yükünü açarak Safuriye işi bir aba getirdi. Onu benim kucağıma koydu. "Bu abayı getiren kimdir?" dedim. Bana onun Osman olduğunu söylediler. Sonra Hazreti Peygamber dedi ki, "Bu kişiyi kim misafir edecektir?" Ensardan bir genç, "Ben misafir ederim," dedi. O genç kalktı, ben de onunla birlikte kalktım. Kalabalığın içinden çıktıktan sonra Hazreti Peygamber beni çağırdı ve, "Ey Tenuhlu kardeş," dedi. Döndüm ve koşarak Hazreti Peygamber'in yanına vardım ve ilk oturduğum yerde durdum. Hazreti Peygamber sırtını açtı ve şöyle buyurdu: "İşte emrolunduğun yere bak." Ben onun sırtında göz gezdirdim ve kürek kemiği yerinde hacama kadar bir mühür olduğunu gördüm. Ebu Süfyan'ın Heraklius'la konuşması. Ebu Süfyan şöyle anlatıyor: Kureyş'in bir kervanıyla Şam taraflarında bulunuyordum. Ticaret için gitmiştim. Bu, Hazreti Peygamber'le 10 senelik barış yaptığımız devreye rastlıyordu. Biz Kudüs'teyken Heraklius da oraya geldi. Bizi meclisine kabul etti. Gittik. Etrafında Rum ileri gelenleriyle oturuyordu. Sonra bizi huzura aldırdı ve tercümanı da getirtti. "Hanginiz ben peygamberim diyen kişiye soy bakımından daha yakındır?" diye sordu. Ben ona "hepsinden daha yakınım" dedim. Heraklius, "Ebu Süfyan'ı ve arkasından da arkadaşlarını bana yaklaştırınız" dedi. Onları tam arkama dizdiler. Sonra tercümanına benim arkamda bulunanlara söylemek üzere şöyle dedi. Onlara benim Ebu Süfyan'dan Muhammed'in durumunu soracağımı ve eğer bana doğruyu söylemezse onu yalanlamalarını söyle. Allah'a yemin ederim ki eğer onlar yalanımı çıkarmayacak olmasalardı ben onun hakkında yalan söyleyecektim. Heraklius'un benden sorduğu ilk şey şuydu. Bu kişi sizin aranızda soyca nasıldır? Dedim ki o bizim aramızda soylu birisidir. Heraklius, bundan önce sizden hiç kimse peygamberlik iddiasında bulunmuş mudur? Dedi. Hayır dedim. Heraklius, onun atalarından kral olan kimse var mıdır? Diye sordu. Ben yine hayır dedim. Bu sefer, acaba halkın ileri gelenleri mi yoksa fakirleri ve zayıfları mı ona tabi olurlar? Dedi. Zayıfların tabi olduğunu söyledim. Bunlar gün geçtikçe artıyorlar mı yoksa eksiliyorlar mı? Dedi. Ben artıyorlar dedim. O, onun dinini kabul edip de daha sonra dinini beğenmeyen cayanlar var mıdır diye sordu. Hayır dedim. Siz onu bu söylediklerinden önce yalancılıkla itham eder miydiniz? Dediğinde yine hayır dedim. Onun hile yapıp yapmadığını sordu. Ben de yapmadığını söyledim ve hemen arkasından da biz bir müddettir onun ne yaptığını bilmiyoruz dedim. Orada imkan bulup da Hazreti Peygamber'in aleyhinde araya sokuşturduğum tek şey buydu. Heraklius, onunla savaştınız mı? Diye sordu. Evet dedim. Savaşımızın nasıl olduğunu öğrenmek istedi. Ben de, harp bizimle onun arasında nöbetledir. Bazen o, bazen de biz galip geliriz dedim. O size neyi emrediyor? Diye sordu. Buna şu şekilde cevap verdim. O şöyle diyor. Bir olan Allah'a kulluk ediniz. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayınız. Atalarınızın söylediklerini terk ediniz ve yine bize namaz kılmayı, doğruluğu, zinadan korunmayı, akrabalarımızla ilişkiyi kesmememizi söylüyor, emrediyor. Bunun üzerine Heraklius tercümanına şunları söyledi. Ebu Süfyan'a söyle ki, ben onun soyunu kendisinden sordum, o soylu bir kişidir dedi ki peygamberler de böyledir. Kavimlerinin soylularından olurlar. Kendisine ondan önce peygamberlik iddiasında bulunanların olup olmadığını sordum. Buna hayır cevabı verdi. Ben ondan önce bir kişi peygamberlik iddiasında bulunmuş olsaydı, o da bu zata uyarak böyle söylüyor diyecektim. Ben Ebu Süfyan'a onun ataları arasında kral olan var mıdır diye sordum. Hayır dedi. Eğer onun atalarından birisi kral olsaydı, bu kişi atasının krallığını elde etmeye çalışıyor diyecektim. Ona sordum, peygamberlik iddiasında bulunmazdan önce onu yalancılıkla itham eder miydiniz? Yine hayır dedi. Ben biliyorum ki o kişi halka karşı yalan söylemiyorsa, Allah'a karşı yalan söylememek elbette ki onun şanına daha çok yakışır. Halkın ileri gelenleri mi yoksa zayıf insanlar mı ona tabi oluyorlar diye sordum. Zayıfların tabi olduğunu söyledi. Zaten zayıflar Resullerin, peygamberlerin tabileridirler. Kendisinden onun tabilerinin artıp eksilmesini sordum. Artıyorlar dedi. İman işi de zaten böyledir. Artar. Ta ki tamam oluncaya kadar. Yine kendisine onun dinine girdikten sonra onu beğenmeyip de dinini terk eden birisi oldu mu diye sordum. Buna da hayır dedi. İman da böyledir. İnsanoğlunun kalbinin damarlarına karıştıktan sonra artık ayrılmaz. Hile yapıyor mu diye sordum. Bu soruya da hayır cevabı verdi. Peygamberler de böyledir. Hile yapmazlar. Kendisine size ne emrediyor diye sordum. Buna da şöyle cevap verdi. Bir olan Allah'a ibadet etmemizi, hiçbir şeyi ona ortak koşmamamızı emrediyor, bizi putlara ibadetten nehyediyor, namaz kılmamızı, zinadan kaçınmamızı söylüyor dedi. Eğer Ebu Süfyan'ın bu söyledikleri doğruysa, kesinlikle o, bu iki ayağımın altındaki topraklara da hakim olacaktır. Onun geleceğini biliyordum. Fakat onun Araplardan olacağını zannetmiyordum. Onun yanına sağ selamet varacağımı bilseydim, onunla buluşmanın zorluklarına tahammül gösterecektim. Eğer ben onun yanında olsaydım, onun ayaklarını yıkardım. Sonra Hazreti Peygamber'in mektubunu istedi. Hazreti Peygamber bu mektubu Dıhyetül Kelbi ile beraber Busra valisine göndermişti. O da onu Heraklius'a yollamıştı. Mektupta şunlar yazılıydı: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Allah'ın kulu ve peygamberi Muhammed'den, Rum'un büyüğü olan Heraklius'e, Allah'ın selamı hidayete tabi olanın üzerine olsun. Bunlardan sonra seni İslam'ın davetiyle davet ediyorum. Müslüman ol, kurtul. Allah ecrini iki defa verecektir. Eğer sırt çevirirsen, çiftçilerin de günahı kesinlikle senin boynunda olacaktır. Hizmetçiler, çiftçiler, amele takımları da sana bakıp Müslüman olmuyorlar. Ey kitap ehli! Bizimle sizin aranızda eşit olan bir kelimeye geliniz. Ancak Allah'a ibadet edelim. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah'ı bırakıp da bir kısmımız diğer bir kısmımızı Rab edinmesin. Eğer onlar sırt çevirirlerse şöyle deyiniz: şahit olunuz ki biz Müslümanlarız. Heraklius bunları söyledikten ve mektup okunup bitirildikten sonra huzurunda sesler yükseldi, feryatlar koptu ve bizi dışarı çıkardılar. Dışarı çıktıktan sonra arkadaşlarıma şöyle dedim: Ebi Kepşe'nin oğlunun, Hazreti Peygamber'i kastediyor, durumu çok büyüdü ve kuvvet buldu. Beni Esfer kralı, yani Rum kralı bile ondan korkuyor. Artık o zamandan sonra kesinlikle biliyordum ki Hazreti Peygamber galip gelecektir. Ta ki Allah Teala bana iman nasip edecektir. Kudüs emiri, Heraklius'un dostu ve tebası ve Şam Hristiyanlarının piskoposu olan İbn en-Natur şunları söylüyor: Heraklius Kudüs'e geldikten sonra bir gün çok rahatsız olarak sabahladı. Kumandanlarından bazıları ona, "Betiniz benziniz hoşumuza gitmiyor." dediler. Heraklius zeki bir insandı. Yıldız ilmini biliyordu ve onlara bakarak hadiseleri çözerdi. Onlara şöyle dedi: "Yıldızlara baktığımda sünnet edilenlerin kralının ortaya çıktığını gördüm. Acaba bu milletlerden hangisi sünnet yapıyor? Çevresindekiler, Yahudilerden başka sünnet yapan yoktur. Yahudilerin durumu da seni hiç korkutmasın. Şehirlerine, valilerine mektup yaz. O şehirlerde bulunan Yahudileri öldürsünler," dediler. Onlar bu durumdayken huzura Gassan kralının gönderdiği bir elçi getirildi ve bu elçi onlara Hazreti Peygamber'in hadisesini anlattı. Bunu duyduğunda Heraklius etrafındakilere dedi ki: "Gidiniz bakınız. Bu adam sünnet edilmiş midir, edilmemiş midir?" Baktılar ve sünnetli olduğunu söylediler. Heraklius ona Arapların da sünnet olup olmadığını sordu. O da "Araplar da sünnet olurlar," dedi. Heraklius "İşte bu Arapların kralıdır. Ortaya çıktı," dedi. Sonra bu hususu Roma'da bulunan bir arkadaşına yazdı. O arkadaşı da ilim bakımından Heraklius gibiydi. Heraklius Kudüs'ten Humus'a gitti ve o arkadaşından mektup gelinceye kadar da oradan ayrılmadı. O da Hazreti Peygamber'in çıkışı ve peygamberliği hususunda Heraklius'le aynı görüşteydi. Böylece Heraklius, Rum ileri gelenlerinin Humus'ta bulunan şatoya toplanmalarını emretti. Sonra emir verdi. Şatonun tüm kapıları kilitlendi. Daha sonra kalkarak şöyle dedi: "Ey Rum topluluğu! Kurtuluş ve doğruluğu ve mülkünüzün sizin için daima sabit kalmasını ister misiniz? O halde geliniz, şu peygambere tabi olunuz." Onlar vahşi merkeplerin sıçrayışı gibi kapılara doğru sıçradılar. Fakat kapıların kilitli olduğunu gördüler. Heraklius onların bu nefretini gördü, iman etmeyeceklerini anladı. Bunun üzerine onların geri getirilmesini emretti ve şöyle dedi: "Ben bu sözü dininize olan bağlılığınızı denemek için söyledim ve bağlılığınızı da gördüm." Böylece onlar Heraklius'a secde ettiler ve ondan razı oldular. İşte bu Heraklius'un son şanıydı. Hazreti Peygamber'in Fars kralı Kisra'ya mektup göndermesi. Hazreti Peygamber bir gün minbere çıkarak bir hutbe okudu. Allah'a hamdü senâ edip şehadet getirdikten sonra şunları söyledi: "Ben sizden bazılarınızı Acemlerin krallarına göndermek istiyorum. Sakın İsrailoğullarının bu hususta İsa'ya karşı ihtilafa düştükleri gibi siz de ihtilafa düşmeyin." Muhacir: "Ey Allah'ın Resulü, seninle hiçbir şeyde ebediyen ihtilafa düşmeyeceğiz. Bize emret ve bizi gönder," dediler. Böylece Hazreti Peygamber Şuca bin Vehbi Kisra'ya gönderdi. Kisra, kabul salonunun süslenmesini emretti. Sonra Fars büyüklerine izin verdi, onlar da içeri girdiler. Sonra Şuca bin Vehbi izin verdi. Hazreti Peygamber'in elçisi içeri girdikten sonra Kisra, mektubun ondan alınmasını emretti. Şuca bin Vehb, "Hayır, vermem. Onu sana kendi elimle teslim edeceğim. Çünkü Allah'ın Resulü bana böyle emretti," dedi. Kisra, "Yaklaş," dedi. O da yaklaşarak mektubu Kisra'ya verdi. Kisra da Hire ehlinden bir katibi çağırarak mektubu ona verdi. Katip mektubu okudu. Mektup şöyle başlıyordu: "Abdullah'ın oğlu ve Allah'ın Resulü Muhammed'den Fars'ın büyüğü olan Kisra'ya." Bu söz Kisra'yı gazaba getirdi. Çünkü Hazreti Peygamber mektuba kendi ismiyle başlamıştı. Kisra bağırdı, öfkelendi. Daha mektubun içinde ne olduğunu anlamadan onu yırttı ve Şuca bin Vehb'in dışarı çıkarılmasını emretti. Şuca bin Vehb bu durumu gördükten sonra devesine bindi ve yola çıktı. O şöyle diyordu: "Vallahi hangi yoldan gidersem gam yemem. Çünkü Resulullah'ın mektubunu Kisra'ya verdim." Kisra öfkesi dindikten sonra Şuca'nın huzuruna getirilmesini emretti. Şuca arandı fakat bulunamadı. Hire'den Şuca'yı istetti. Fakat Şuca orayı geçmişti. Şuca Hazreti Peygamber'e gelerek durumu haber verdi. Mektubun Kisra tarafından yırtıldığını duyan Hazreti Peygamber şöyle buyurdu: "Kisra kendi mülkünü yırttı." Hazreti Peygamber'in mektubu Kisra'ya takdim edildiğinde Kisra onu okuyup yırttıktan sonra Yemen'deki genel valisi Bazan'a şunu yazdı: "Katından iki kuvvetli kişi gönder de şu Hicaz'daki kişiyi bana getirsinler." Bazan bu emre uyarak Fars yazısı yazıp hesap yapan Eba Nuh isimli kahramanı, yani özel hizmetkarıyla Ced Cemire adındaki birisini görevlendirdi. Hazreti Peygamber'e onlarla birlikte Kisra'ya gitmesini yazdı. Kahramanına da şöyle dedi: "O kişiye bak, nasıl birisidir. Onunla konuş ve bana haber getir," dedi. Bu iki kişi Yemen'den yola çıkıp Taif'e geldiler. Orada Kureyş'ten bazı tüccarlarla karşılaştılar. Bu tüccarlardan Hazreti Peygamber'i sordular. Onlar da "O Medine'dedir," dediler ve Kisra'nın Peygamber aleyhinde harekete geçmesi de onları sevindirdi. Şöyle dediler: "Kisra onun için tuzak kurmuştur. Artık onun şerrinden emin olabiliriz." Bu iki elçi Medine'ye vardılar ve Hazreti Peygamber'le konuştular. Kisra Bazan'a seni kendi yanına götürmeleri için iki kuvvetli kişi göndermesini emretmiştir. O da bizleri gönderdi. Bizimle birlikte geleceksin," dediler. Hazreti Peygamber, "Şimdi dinleniniz ve bana yarın geliniz," dedi. Ertesi gün geldiklerinde onlara şöyle dedi: "Allah Teala Kisra'yı öldürdü. Şu ayın şu gecesinde oğlu Şireveyhi ona musallat etti." Onlar da Hazreti Peygamber'e, "Sen ne dediğini biliyor musun? Biz bu söylediklerini Bazan'a yazalım," dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Evet, yazınız ve ona deyiniz ki, eğer Müslüman olursa elinde bulunan Yemen arazisini ona vereceğim," dedi. Sonra Hazreti Peygamber, kendisine daha önce hediye edilmiş ve içinde altın ve gümüş bulunan bir kemeri de Ced Cemire'ye verdi. Bunlar Bazan'a gittiler ve hadiseyi ona anlattılar. Bazan, "Allah'a and içerim ki bu bir kral sözü değildir. biz onun dediğinin doğru olup olmadığını dikkatle araştıracağız, dedi. Az bir zaman sonra Bazan'a Şireveh'ten bir mektup geldi. Şöyle yazıyordu: ben Fars milleti için öfkelenerek Kisra'yı öldürdüm. O, Fars'ın eşrafını öldürüyordu. Yanında bulunan kimselerden benim için biat al. Kisra'nın kendisi için bir şeyler yazmış olduğu kişiyi de, yani Hazreti Peygamber'i, rezil etme. Bazan bu mektubu okuduktan sonra şunları söyledi: o kişi kesinlikle gönderilen bir peygamberdir. Böylece Bazan Müslüman oldu. Onunla birlikte Yemen'deki Farslıların hepsi Müslüman oldular. Hazreti Peygamber'in İskenderiye Kralı Mukavkıs'a mektup göndermesi. Hatip bin Ebi Belta şöyle anlatıyor: Hazreti Peygamber beni İskenderiye Kralı Mukavkıs'a gönderdi. Hazreti Peygamber'in mektubunu ona götürdüm. Beni evinde ağırladı, onun yanında biraz kaldım. Sonra bana haber gönderdi ve bütün kumandanlarını da topladı ve bana şöyle dedi: ben sana bir soru soracağım. Beni bu konuda aydınlatmanı istiyorum. Ben de buyurun dedim. Mukavkıs, arkadaşını, yani Hazreti Peygamber'i, bana anlat. O Nebi değil midir, dedi. Ben, evet, o Allah'ın Resulüdür, dedim. Mukavkıs, madem ki o Allah'ın Resulüdür, kavmi onu Mekke'den çıkarıp Medine'ye gönderdikleri zaman niçin onlara beddua etmedi, dedi. Ben de ona, peki sen Meryem'in oğlu İsa'nın Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmiyor musun, diye sordum. Evet, dedi. Bunun üzerine, o halde kavmi onu yakalayıp çarmıha germek istediklerinde niçin onlara beddua edip de Allah'tan onları helak etmesini istemedi? Halbuki Allah Teala onu dünya semasına kaldırdı, dedim. Mukavkıs da bana şöyle dedi: sen hikmet sahibi birisin ve yine hikmet sahibi birisinin katından geliyorsun. Şunlar onun hediyeleridir. Onları senin vasıtanla Muhammed'e gönderiyorum. Seni emin bir noktaya kadar götürmeleri için yanında koruyucular da vereceğim. Böylece Hazreti Peygamber'e hediye olarak 3 cariye gönderdi. Onlardan birisi Hazreti Peygamber'in oğlu İbrahim'in annesidir. İkincisi ise Hazreti Peygamber tarafından Hasan bin Sabit el-Ensari'ye hediye edildi. Hazreti Peygamber'in Necran halkına yazdığı mektup. Hazreti Peygamber Neml suresi nazil olmadan önce Necran halkına şu mektubu yazdı: İbrahim, İshak ve Yakub'un ilahı olan Allah'ın ismiyle. Bu mektup Peygamber ve Allah'ın Resulü Muhammed'den Necran halkıyla onların piskoposunadır. Siz barış ehlisiniz. Ben sizin katınızda, yani şehadetiniz altında İbrahim, İshak ve Yakub'un ilahına hamd ediyorum. Bundan sonra ben sizi kulların ibadetini bırakıp Allah'ın ibadetine ve yine kulların velayetini bırakıp Allah'ın velayetine dönmeye davet ediyorum. Eğer bunu yapmazsanız o zaman haraç veriniz. Yok bunu da yapmazsanız size harp ilan ediyorum. Selam. Bu mektubu okuyan Necran piskoposu dehşete kapıldı. Şiddetli bir sarsıntı geçirdi. Necran halkından Şurahbil bin Veda isimli bir kişiyi huzuruna çağırdı. Bu zat Hemdan'dandı ve Necran'da çözülmesi zor bir mesele ortaya çıktığında ilk önce ona müracaat olunurdu. Piskopos Hazreti Peygamber'in mektubunu ona verdi. Şurahbil mektubu okudu. Sonra piskopos, ey Eba Meryem, senin bu husustaki görüşün nedir, dedi. Şurahbil piskoposa şöyle dedi: biliyorsun, Allah İbrahim'e İsmail'in zürriyeti hakkında peygamberlik vaat etmiştir. Belki de bu kişi Allah'ın vaat ettiği o peygamberdir. Peygamberlik hakkında bir bilgim yoktur. Eğer dünya işleriyle ilgili bir mesele olmuş olsaydı, görüşümü sana bildirir ve onu çözebilmek için de var gücümle çalışırdım, dedi. Piskopos da, o halde otur, dedi. O da bir kenara çekilerek oturdu. Piskopos bu kez Necran halkından Abdullah bin Şurahbil isimli birisini ki bu Zi Esbah'tan ve Himyer'dendi, çağırdı. Mektubu ona da okuttu. Ona fikrini sordu. O da aynen birincisinin sözlerini tekrarladı. Piskopos, sen de git otur dedi. O da bir kenara oturdu. Sonra piskopos, Necran halkına mensup Beni Haris Kaap'tan Cebbar bin Feyz diye birisini huzuruna davet etti. Mektubu ona da okuttu ve fikrini sordu. O da şu Rahbil ve Abdullah gibi bir şey diyemeyeceğini söyledi. Piskopos ona da bir kenara çekilip oturmasını söyledi. Görüşlerin bu noktada birleştiğini gören piskopos, hemen çanların çalınmasını, ateşler yakılmasını, kiliselere kıldan yapılmış elbiseler asılmasını emretti. Onlar gündüzleri bir felaketle karşı karşıya geldikleri zaman böyle yaparlardı. Eğer geceliğin böyle bir korku ve dehşetle karşı karşıya gelirse sadece çan çalarlar ve kiliselerde ateş yakarlardı. Çanların çalınıp kiliselerde kıl elbiseler yükseldiğini gören tüm Necran halkı toplandı. Necran vadisinde bulunan herkes oraya geldi ki bu vadinin uzunluğu süratle giden bir atlının bir günde alabileceği bir mesafeydi. Vadide 73 köy, 120 bin savaşçı vardı. Piskopos, Hazreti Peygamber'in mektubunu onlara okudu ve bu husustaki görüşlerini sordu. Onlar da Şurahbil bin Veda el-Hemdani, Abdullah bin Şurahbil el-Esbahi ve Cebbar bin Feyz el-Harisi'nin Hazreti Peygamber'e gönderilmesini kararlaştırdılar. Onlar gidip peygamberden kendilerine haber getirecekti. Böylece bu heyet Medine'ye gitti. Oraya vardıklarında yolculuk sırasında giydikleri elbiselerini çıkardılar. Yemen kürküne benzeyen kürklerini giydiler. Altın yüzüklerini taktılar ve sonra da varıp Hazreti Peygamber'e selam verdiler. Hazreti Peygamber onların selamlarına karşılık vermedi. Bütün bir gün onunla konuşmak istediler. Hazreti Peygamber onlarla sırtlarındaki kürkler ve parmaklarındaki altın yüzükler dolayısıyla konuşmuyordu. Onlar da Osman bin Affan'la Abdurrahman bin Avf'ı aramaya başladılar. Çünkü onları önceden tanıyorlardı. Onları muhacir ve ensardan oluşan bir mecliste buldular. Ey Osman ve Abdurrahman! Sizin peygamberiniz bize bir mektup yazdı. Biz onun mektubuna uyarak geldik. Ona vardık ve selam verdik. Bizim selamımıza karşılık vermedi. Onu bütün gün konuşturmak istedikse de bizimle konuşmadı. Sizin bu husustaki görüşünüz nedir? Geri mi dönelim? Dediler. Hazreti Abdurrahman'la Hazreti Osman da bunu orada bulunan Hazreti Ali'ye sordular. Ey Ebal Hasan, sen ne diyorsun? Dediler. Hazreti Ali de şöyle dedi. Benim görüşüm şudur. Bunlar sırtlarındaki kürkleri ve parmaklarındaki yüzükleri çıkarsınlar. Yolculuk sırasında giymiş oldukları elbiselerini giysinler ve ondan sonra Hazreti Peygamber'in yanına gitsinler. Bunun üzerine onlar da böyle yaptılar ve Hazreti Peygamber'e gidip ona selam verdiler. Hazreti Peygamber bu defa selamlarını alarak şöyle buyurdu. Beni hakla gönderen Allah'a yemin ederim ki onlar bana ilk geldiklerinde iblis de onlarla beraberdi. Sonra Hazreti Peygamber onlara, onlar da Hazreti Peygamber'e karşılıklı sorular sordular. Sonunda onlar Hazreti Peygamber'e şu soruyu sordular. İsa hakkında ne biliyorsun? Biz Hristiyanız ve dönüp kavmimize gideceğiz. Şayet sen bir peygambersen, İsa hakkındaki görüşlerini öğrenmek isteriz. Hazreti Peygamber de şöyle buyurdular. İsa hakkında şu anda hiçbir bilgim yoktur. Durunuz, Rabbim İsa hakkında ne diyorsa onu size yarın haber vereyim dedi. Sabah oldu, Allah Teala bu konuda Ali İmran suresinin 59. ayetinden 61. ayetine kadar olan bölümü indirdi. Onlar bu görüşü kabul etmeye yanaşmadılar. Resulullah da onlarla karşılıklı olarak lanetleşmeye karar verdi. Bunun için de sabah olduğunda Hazreti Peygamber lanetleşmenin yapılacağı yere gitti. Hasan ve Hüseyin'i elbisesiyle örttü. Hazreti Fatıma da tam arkasında bulunuyordu. Hazreti Peygamber'in hanımlarının birkaçı da oradaydı. Bu manzarayı gören Şurahbil, arkadaşlarına şöyle dedi. Biliyorsunuz ki tüm Necran Vadisi halkı, bir meseleyi ancak benim görüşüme uyarak reddederler veya o konuda çıkış yolu tespit ederler. Yemin ederim ki bu bana ağır bir şey gibi görünüyor. Çünkü eğer bu kişi peygamberse, biz onun gözlerine bütün Araplardan önce vurmuş ve onu herkesten önce reddetmiş oluruz. O zaman da bu kin ne onun ne de ashabının göğsünden çıkmaz. Bir belaya düştüğümüzde onlar bize diğer bütün komşu Araplardan daha yakındır. Eğer bu kişi peygamberse ve onu Allah göndermişse, onunla lanetleştiğim takdirde yeryüzünde bizden hiç kimse kalmaz. Ne kıl ve ne de tırnak kalır, her şey helak olur, dedi. Bunun üzerine diğer ikisi ona, peki senin görüşün nedir ey Eba Meryem, dediler. Şurahbil de şöyle dedi, benim görüşüm onunla konuşmak hususunda beni desteklemenizdir. Ben onu hakem yapmak istiyorum ve onu hiçbir zaman batılla hükmetmeyecek bir kişi olarak görüyorum. Arkadaşları ona, bu görüşünü uygulamakta serbestsin, dediler. Şurahbil de Hazreti Peygamber'i karşıladı ve ona, seninle lanetleşmekten daha hayırlı bir çözüm var, dedi. Hazreti Peygamber, nedir, diye sordu. Şurahbil, bugün akşama ve akşamdan da sabaha kadar seni hakem kıldık. Bizim hakkımızda ne hüküm verirsen geçerlidir, dedi. Hazreti Peygamber, ya arkada, Necran'da seni kınayacak olanlar ve bu fikre uymayanlar olursa, dedi. Şurahbil, şu iki arkadaşımdan sor, dedi. Hazreti Peygamber de durumu onlardan sordu. Dediler ki, Necran Vadisi halkı ancak Şurahbil'in fikriyle hareket ederler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber lanetleşmekten vazgeçti ve ertesi günde yanlarına giderek şu mektubu yazdı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, bu Peygamber ve Allah'ın Resulü Muhammed'in Necran halkına yazdığıdır. Durum şudur, Muhammed onların hakkında her meyvede, her sarıda ve beyazda, altın ve gümüşte, her siyahta, hayvanlarda ve her kölede haraç vermelerini hükmetmiş, fakat daha sonra onlara bir lütufta bulunarak bütün bunlardan vazgeçmiştir. Ancak onlar her sene 2000 hülle giyim elbisesi vereceklerdir. Binini Recep ayında, diğer binini ise Safer ayında vereceklerdir. Onlar, Hazreti Peygamber'in mektubunu aldıklarında Necran'a döndüler. Dönüşleri sırasında beraberlerinde Piskopos'un anne bir kardeşi de vardı. Bu aynı zamanda keşişin amcasının oğlu da oluyordu. İsmi Bişr bin Muaviye'ydi ve künyesi de Ebu Alkame'ydi. Heyet Hazreti Peygamber'in mektubunu Piskopos'a teslim etti. Piskopos'la Ebu Alkame, Hazreti Peygamber'in mektubunu okuyorlar ve ikisi de gülüyorlardı. O sırada Bişr'in devesi yere kapaklandı. Bunun üzerine Bişr, Hazreti Peygamber'in açık ismini kullanarak helak olması için ona beddua etti. Bu durum karşısında Piskopos ona şöyle dedi. Yemin ederim ki sen Allah tarafından gönderilmiş bir peygambere bedduada bulundun. Bişr de Piskopos'a, o halde Allah'a yemin ederim ki ben de devemin düğümlerini çözmeden peygambere gideceğim, dedi ve devesini Medine'ye doğru çevirdi. Piskopos ona engel olabilmek için dedi ki, biraz anlayışlı ol. Ben bu sözü Arapların kulağına gitsin diye söyledim. Çünkü onların onun hakkını almış olduğumuzu veya onun sesine kulak verdiğimiz veya bütün Araplardan daha kuvvetli ve hepsinden daha derli toplu olduğumuz halde, Araplardan hiçbir kimsenin zoru altında kabul etmediğimizi, bu kişinin zoru altında kabul etmiş olduğumuzu sanmalarından korkuyorum. Bişr ise ona, hayır, Allah'a yemin ederim ki senin kafandan çıkanı ebediyen kabul etmeyeceğim, dedi ve devesini sürdü. Sırtını Piskopos'a çevirerek şu şiiri okudu. Sana bağlı olduğu için, karnında yavrusu oynayan devesine binip, Hristiyanların dinine muhalif olarak ve sıkıntılı bir halde geliyorum. Böylece Bişr, Hazreti Peygamber'e geldi ve Müslüman oldu. Şehit oluncaya kadar da Hazreti Peygamber'in yanında kaldı. Hazreti Peygamber'e giden heyet Necran'a döndü. Kilisenin başında bulunan İbn Ebi Şimr Ezzebidi de oradaydı, oraya geldi. Kilisenin başında bulunan İbn Ebi Şimr Ezzebidi de oraya geldi. Ona Tihame'den bir peygamber gönderildi denildi ve sonra Necran heyetinin Hazreti Peygamber'e gittiğini, Hazreti Peygamber'in lanetleşmek teklif ettiği fakat onların bundan korktuğu ve Bişr Muaviye'nin ona gidip Müslüman olduğunu anlattılar. İbn Ebi Şimr dedi ki, beni buradan indiriniz. Aksi takdirde kendimi atar, intihar ederim. Onu indirdiler. Rahip, beraberinde bazı hediyeler olduğu halde Hazreti Peygamber'e gitti. Hediyelerin içerisinde Hazreti Peygamber'den sonra halifelerin giydiği kürk de vardı. Büyük bir su kabı ve bir de asa vardı. Hazreti Peygamber'in yanında bir müddet durdu, vahyi dinledi. Fakat İslam'a girmedi. Sonra kavmine döndü. Geleceğim diye vaat etmesine rağmen Hazreti Peygamber'in ölümüne kadar gelemedi. Daha sonra Piskopos Ebul Haris, beraberinde kavminin ileri gelenleri olduğu halde Hazreti Peygamber'e geldiler ve onun huzurunda durdular. Allah'ın indirdiği vahyi dinliyorlardı. Hazreti Peygamber bu piskoposa ve bundan sonra gelecek Necran piskoposlarına şu mektubu yazdı. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu peygamber olan Muhammed'den Ebul Haris isimli Necranlı piskoposa, Necran'ın keşişlerine, kahinlerine, ihvanlarına, ellerinin altında bulunan kişilere Allah'ın ve Resulünün teminatıdır. Onların keşişlerinden, ruhbanlarından ve kahinlerinden hiçbiri değiştirilmeyecektir. Onlar kendi işlerini kendileri göreceklerdir. Haklarından bir hak değiştirilmeyeceği gibi saltanatlarına da karışılmayacaktır. Ve bu saltanat üzerinde dayandıkları noktalara da dokunulmayacaktır. Onlar ıslah edip nasihatte bulundukları müddetçe Allah ve Resulünün teminatı ebediyen onlar için geçerlidir ki onlar ne bir zulme maruz kalacaklardır ne de bir zalime. Hazreti Peygamber'in Bekir bin Vail'e gönderdiği mektubun okunması. Ahmet, Merset bin Zibyan'dan rivayet ediyor. Merset bin Zibyan şöyle anlatıyor. Bize Hazreti Peygamber'den bir mektup geldi. İçimizde onu okuyacak kimse yoktu. Sonunda Dabiya'dan bir kişi bularak onu okuttuk. Mektupta şöyle yazıyordu. Allah'ın Resulünden Bekir bin Vail'e. Müslüman olunuz, kurtulun. Hazreti Peygamber'in Beni Cüzami'ye mektup göndermesi. Rifa bin Zeyd el-Cüzami, Hazreti Peygamber'e elçi olarak gönderildi. Hazreti Peygamber ona şu mektubu verdi. Allah'ın Resulü Muhammed'den Rifa bin Zeyd'e verilmiştir. Ben Rifa'yı bütün Cüzam kabilesine ve onlara bağlı olanlara elçi olarak gönderdim. Rifa onları Allah'a ve Resulüne davet edecektir. Kim iman ederse o, Allah ve Resulünün cemaatine girmiş olur. Kim de buna sırtını çevirirse, ona 2 aylık bir mühlet verilir. Rifa, kavmine döndüğünde, onlar ona uyarak Müslüman oldular.